Kitabın adı Kusursuz Tuzak. Yazarı Lisa Gardner. 34. Ayrım. 38. Sıçrayan örümceklerin, etraflarından geçen böceklerin en küçük hareketlerini bile algılayabilen kocaman gözleri vardır. Önce avına yaklaşmak için sürünerek ilerler. Sonra zıplar ve daha havadayken çenesini açar. Böylece kurbanının üzerine indiğinde dişleri ölümcül ısırığı almak için hazırdır. Örümcekler hakkındaki tuhaf gerçekler. Kristin Morley, 2007. Saatlerce yürüdüler. Lulu ve Fancy büyük bir hevesle kokunun peşine düşmüş önden hızla ilerliyorlardı. Harold, Scooter'ın yanından yürüyor, dik yamaçları kolaylıkla tırmanıyor, ağaç köklerinin etrafını saran biçimsiz patikalara, kayalıklarla dolu çıkıntılara, suların açtığı çukurlara aldırış etmiyordu. Düzenli olarak duraksıyor ve ağaçlardan bazılarına turuncu keşif kurdelesi bağlıyordu. Böylece ona yetişemeyen ve arkadan gelen, daha çok insan, daha az doğa tanrısı olan arkadaşları için de iz bırakmış oluyordu. Rachel operasyonu kamerayla belgeleme görevini de Harold'a vermişti çünkü olay yerine ilk önce onun varacağını düşünmüştü. Birçok DTE görevlisi vagona göz kulak olmak ve telsizlerle iletişim sağlamak için geride kalmıştı. Eğer herhangi bir malzemeye ihtiyaçları olursa, Rachel görevlilerle haberleşecek ve turuncu kurdeleleri takip eden görevli malzemeleri getirmek için onları bulabilecekti. Protokol uyarınca herkesin üzerinde kurşun geçirmez yelek vardı. Silahlıydılar ve ilk yardım çantaları taşıyorlardı. Amaç ölü insanların peşine düşmek olsa bile, güvenlik her zaman önde gelirdi. Kimberly, düşündüğünden daha kısa sürede geride kaldı ve bundan hiç hoşlanmadı. Vücudunun kendine göre bir ritmi vardı anlaşılan. Kasıklarının gittikçe büyüyen karnıyla birleştiği noktalarda çekildiğini hissediyordu. Kaslarının ve bağlarının maruz kaldıkları esneme, zaten vücudunun ancak başa çıkabildiği şeylerdi. Şimdi bir de bir dağın tepesine doğru koşturmayı kaldıramıyorlardı. Quincy ve Rainy, Kimberly'nin yanında yürüyordu. Kimberly, Sally'i önden gitmeye ikna etmiş, olayları yakından takip etmesini istemişti. "Dinlenmek ister misin?" diye sordu babası. "Hayır, iyiyim." "Ben isterim ama," dedi Rainy. "Ah, yapma lütfen. Hamileyim diye numara yaptığını anlamıyor muyum sanıyorsun?" Rainy gülümsedi ve yürümeye devam ettiler. Fakat Kimberly'nin adımları kesinlikle biraz daha yavaşlamıştı. İleride köpeklerin havladığını ve ekibin konuşmalarını duyuyordu. Bu sesler dışında çevreyi saran ormanlıktan, küflenmiş yaprakların ve çürüyen ağaç kütüklerinin kokusunu yayan bir dere yatağından başka bir şey yoktu etraflarında. Bu kadar yukarıda yol daracık dönemeçler çizerek ilerliyor, önlerine çıkan kalın bitki kökleri, biçimsiz basamaklar oluşturuyordu. Oldukça dik bir eğimde oldukları için yavaş ilerlemek zorunda kalıyorlardı. "Mac aradı mı?" diye sordu Quincy. Kimberly cevap verecek nefesi olmadığı için yalnızca başını salladı. "Gecesi nasıl geçmiş?" diye sordu Quincy. "Başarılı uyuşturucu baskını," dedi Kimberly. "İyi, iyiydi. Ona ne olduğunu söyledin mi?" diye sordu babası. "Evet, şu anda yolda buraya geliyor," dedi Kimberly, derin bir nefes almaya çalışarak. "Jenny'nin kefaletini Dinkara ödemiş değil mi?" diye sordu Quincy. "Sence bunu neden yaptı?" "Belki kasabadan ayrılıyorlardı," dedi Rainy araya girerek. Sonra bir dönemecin başında durdu ve çantasından su aldı. Kimberly, Rainy'nin su içmek için duraksamasından faydalanarak soluklanmaya çalıştı. "Dinkara'nın Jenny'ye ihtiyacı var," dedi Kimberly sonunda. "Yoksa neden kendi evini ateşe verdikten sonra kasaba adliyesine kadar gitme riskine girsin ki? Jenny'yi kefalette çıkarmasının ardında bir plan olmalı. Ama o planın ne olduğunu biliyorsam bana da Kimberly demeyin." "Sence Jenny onun suç ortağı mı?" diye sordu Quincy. "Bilmiyorum," dedi Kimberly. "Yani Jenny'nin anlatmasına göre Dinkara onu kaçırmış ve fahişelik yapmaya zorlamış. Yani Jenny burada kurban. Ama öte yandan Sandy Springs'te tek başına yaşıyordu. Kaçabilmesi için elinde ne kadar fırsat vardı. Ama o ne yaptı? Dinkara'nın annesini öldürdüğünü ve Tommy Mark Evans'ın öldürülmesine sebep olduğunu bildiği halde 2 sene boyunca orada yaşamaya devam etti. Kız bir FBI ajanını hedef olarak belirleyecek kadar akıllı. Ama elinde fırsat varken kaçamayacak kadar aptal mı? Hayır, ben bunu yutmadım. Ortada her ne dönüyorsa, Jenny'nin yaptığı şeyleri sırf Dinkara öyle istedi diye yaptığını sanmıyorum. Bundan hoşlanıyor. Tehlikeden, insanları oyuna sürüklemekten, şiddetten. Bu kız ciddi derecede sapkın. Stockholm sendromu diye mırıldandı Quincy. Hayır, ondan daha sapkın dedi Kimberly sertçe. Ginny'den hoşlanmıyorsun. Beni öldürmek için plan kurdu ne de olsa. Ama asıl elinde silah olan çocuğu Aaron'u suçlamıyorsun. Kimberly huzursuzca kıpırdandı. Soruların gidişatına gereğinden fazla sinirleniyordu. Bakın, kulağa öyle geliyor ki Aaron, Dinkara'yla yaşamaya mecburdu. Daha bir çocukken kaçırılmıştı ve çok daha fazla şeye katlanmak zorunda kaldı. Yani eğer daha sonra kaçırılsaydı ve daha az şeye katlanmak zorunda kalsaydı. Kurban kişiyi, yeterince kurban edilmemiş kişiden ayıran şey tam olarak nedir? Evet, milyon dolarlık bir soru bu değil mi dedi Kimberly ve konunun kapandığını anlatmak için babasına ters ters baktı. Babası istediği kadar anlam bilimsel tartışmalara girebilirdi ama Kimberly içinden Aaron ve Ginny'nin aynı olmadıklarını çok iyi biliyordu ve bunun üstüne söylenecek başka bir şey yoktu. Tekrar yürümeye başladılar. Köpeklerin havlama sesleri yükseliyordu. Son bir tepeyi daha aştıktan sonra ekibin geri kalanının yanına geniş, açık bir araziye ulaştılar. Köpekler arazinin çevresinde dolanıyor, çalılıkları kokluyor, ileri gidiyor, sonra geri geliyorlardı. Skeeter büyük bir sabırla köpeklerin peşinden adım adım ilerliyor, köpekler onu bir sağa bir sola, bir ileri bir geri çekiştiriyorlardı. İzi kaybettiler dedi Harold, Kimberly'lerin yanına gelerek. Ta şuradaki kenarda kokuyu aldılar, sonra buraya ilerlediler. Şimdi bir ileri bir geri gidip geliyorlar. Rachel, Kimberly'nin çok iyi bildiği bir yüz ifadesiyle açık araziye bakıyordu. Sence burası mı diye sordu Kimberly. Sanırım burası. Sen ne düşünüyorsun? Kimberly, araziye baştan sona şöyle bir baktı. Muhtemelen dağın üçte ikisini geride bırakmışlardı ve bulundukları açıklık 6 metreye 20 metre genişliğindeydi. Bir kısmını kayalıklar oluşturuyordu. Geride bir çimenlik bir alan ve yeşil bitkilerle çevrili bir dere vardı. Ön tarafta kocaman bir kaya çıkıntısı görünüyordu. Havanın daha açık olduğu bir günde bu kayaların üzerinden mükemmel bir manzara izlemek mümkün olabilirdi. Ve özellikle de aşağıdan geçen izci çocukların dahil olduğu bir manzara. Sonuçta öğlen yemeği atıştırmak için güzel bir yerdi. Ya da sığ bir mezar kazmak için. Gözlem ekipmanlarını getirdin mi diye sordu Kimberly Rachel'a. Hiç unutur muyum, Harold? Harold hiç vakit kaybetmeden arkasını döndü ve yan tarafına uzun, turuncu bastonlar bağlanmış olan sırt çantasını gösterdi. Çantayı onlara bırakarak konuyu Skeeter ve Şerif Duffy ile konuşmaya gitti. Kimberly malzemeleri çantadan çıkarırken Quincy ve Rain'i onu merakla izliyordu. Hiç açık arazide gömülmüş ceset keşfine katıldınız mı diye sordu Kimberly. Quincy ve Rain'i başlarını iki yana salladılar. Quincy profil çıkarma uzmanı olarak delil toplama aşamasından sonra devreye girerdi. Küçük şehirden bir polis memuru olan Rain'in ise eline böyle bir fırsat geçmiş olma ihtimali daha yüksekti ancak anlaşılan bu şansa nail olmamıştı. Öte yandan Kimberly, senede en az 5-6 kez bu tip alıştırma çalışmalarında ekiplere yardımcı oluyordu. Diğer bütün takım arkadaşları gibi o da bir hafta boyunca Tennessee Üniversitesi'ndeki Adli Antropoloji Merkezi'nde, diğer adıyla ceset çiftliğinde, açık arazide cesedin yerini tespit etme çalışmaları yapıyordu. Şöyle anlatayım dedi Kimberly, turuncu ince bastonlardan birini alıp göstererek. Hepimiz omuz omuza, alanın bir ucundan diğer ucuna uzanan bir şerit gibi dizileceğiz. Aynı anda öne doğru bir adım atacağız ve bastonumuzla toprağa birkaç kez vuracağız. Arkadaşlarımızın da aynı şeyi yapmasını bekledikten sonra yine tek bir şerit halinde öne doğru bir adım atacağız. Eğer toprakta toprağın bozulduğunu gösteren herhangi bir yumuşak bölge hissedersek veya araştırılmasını düşündüğümüz herhangi bir sertliğe denk gelirsek o noktaya bir bayrak dikeceğiz. Şerit araştırması bitti mi bütün araziyi ızgara biçiminde eşleştireceğiz. Sonra ikinci bir takım bu ızgara bölgelerinde birer birer ilerleyerek bayraklı noktaları inceleyecek. Bayraklı bölgeler nasıl inceleniyor diye sordu Rain'e. Karınlarımızın üzerine eğilip toprağı malayla kazıyoruz. Çıkardığımız her toprak parçasını bir kovaya koyuyoruz ve kovayı yakındaki bir başka noktaya taşıyoruz. Burada İçindeki topraklar başka bir ekip tarafından metal bir elekten geçiriliyor. Ekibin görevi kemik parçası, mermi, diş ve buna benzer şeyler bulmak. Bazı insan kemiklerinin özellikle de parmak kemiklerinin ne kadar küçük olduğuna inanamazsınız. Toprağı elekten geçirmezseniz çok kolay gözden kaçabilirler. Rainy'nin yüzünde biraz dehşete kapılmış bir ifade vardı. Günlerce burada oyalanacağız desene. Bu mümkün dedi Kimberly. Sonra omuz silkti. Kaç tane bayrak diktiğimize bağlı. Adli gömüler genelde bakıldığında yan yana bir dizi ezilmeler ve yığılmalarla kendilerini belli ederler. Yığılma, katilin mezarı kazmak için çıkardığı toprak kütlesinden oluşur. Ezilme ise cesedin çürümeye başlamasıyla aşağı çöken toprak kütleleriyle oluşur. Büyük ağaçların bulunduğu noktalardan uzak durmanız gerekir. Çünkü bu ağaçların kökleri çok serttir ve psikopat bir katilin bile orayı kazmasını zorlaştırır. Son olarak da otların bittiği yerler için gözünüzü dört açmalısınız. Çünkü otlar yeni ters çevrilmiş olan gevşek bir toprakta kolaylıkla tohum bırakıp büyüyebilirler. İşin en aldatıcı yanı ise yaşlı ağaç köklerinin de tam olarak adli gömülere benzer ezilme ve yığılmalara yol açmalarıdır. Temel kuralı malayı alıp kazmak ve kendi gözlerinde görmektir. Peki neden karın üstü eğilmek gerekiyor diye sordu Queen'se. Bence biraz biçimsiz bir duruş bu. Elimize birer kürek alıp herhangi katı bir maddeye çarpana kadar kazsak ne olur? Çünkü birçok adli gömü sığ kazılmıştır. Eğer ceset tamamen iskelete dönüşmüşse kürekle ona büyük zarar verebiliriz. Ceset bulma işlemleri arkeolojik bir kazıyla aynı protokolü izler. Yani etrafındaki toprağı kazarken iskelete minimum zarar vermek ön koşuldur. Birazdan göreceksiniz. History Channel'da gördüğünüz bütün o fırçaları ve diğer aletleri kullanıyor olacağız. Ve iskeleti tümüyle yerinde inceleyip bütün belge işlerini eşleştirmeleri, fotoğraf çekimlerini, grafikleri halledene kadar tek bir kemiği bile yerinden oynatmayacağız. Bunu yapmak zorundayız çünkü bir iskeleti bütün halinde mezardan çıkarmak mümkün değildir. Bunun yerine hazır olduğumuz zaman daha sonra bir adli antropolog tarafından birleştirilmek üzere kemikleri teker teker torbaya koyacağız. Kesinlikle benden çok daha sabırlısınız dedi Rayne. Pek sayılmaz. Harold yanında Şerif Duffy ve Sal'le birlikte geldi. Skeeter köpeklerine mola vermeleri gerektiğini söylüyor. Kokunun izini kaybettiklerinden ya da yoruldukları için sersemlediklerinden emin olamıyor. Ama her halükarda şimdi dinlenmeleri için iyi bir zaman. Skeeter köpeklerini alıp dinlendirsin. Biz de bu arada araziyi araştırmaya başlayabiliriz. Duffy boğazını temizledi. Pekala, ben adamlarımı toplayayım. Siz bize ne yapmamız gerektiğini söylersiniz, değil mi? Elbette. Duff'ın adamları yağmurluklarını silkeliyor ve su şişelerini kafaya dikiyordu. Duff, 5 dakika içinde onları bir araya toplamıştı. Rachel, adli gömülerin araştırılma tekniklerini adamlarına kısaca özetledi. Sonra Harold, bu tecrübesiz gönüllüleri, DTE'den uzmanların aralarına yerleştirerek onları bir çizgiye dizdi. Sal, Kimberly'nin yanındaydı. İlk adımı atmak üzere hazırlandıkları için ikisi de konuşmadı. Fırtına nihayet dinmişti. Öğleden sonra güneş, kara bulutların ardından çıkıyor ve kayaların üzerinden buharlar yükseliyordu. Kimberly yağmurluğunun içinde huzursuzca kıpırdandı. Sıcaklığın yükseldiğini hissediyor ve üstündeki nefes almayan kumaştan rahatsız oluyordu. Sal'in yüzüne bir türlü bakamıyordu ve Sal de bunun karşılığında bir iyilik yaparak ona bakmıyordu. Bir şeyler söylemeli ve aralarındaki buzu kırmalıydı. Yoksa Mac geldiği zaman ikisine şöyle bir bakacak ve aklına en kötüsünü getirecekti. İkinci adımı, üçüncü adımı ve dördüncü adımı attılar. Şeridin aşağısındaki polis memurlarından biri heyecanla haykırdı. Harold yanına gidip sarı bayrağı toprağa saplamasına yardım etti. Fakat polislerin birçoğu endişeli gözlerle kaşlarını çatıyor ve birbirlerine bakıyorlardı. Acaba az önce bir ceset mi hissettim? Hem bir ceset nasıl hissedilir ki? Bu işi birkaç kez yapana kadar bunu anlamak kolay değildi. Kimberly yumuşak bir toprak parçasına bastı ve toprağa bayrağı dikti. Sal yanında bir şeyler homurdanıyordu. Ne oldu diye sordu Kimberly. Bilmiyorum, bir şey, belki bir taş ya da bir bitki kökü ya da bir çöp parçası ama bir kemik olamayacak kadar küçük. Kemikler de gayet küçük olabilir dedi Kimberly. Sakince, emin olamıyorsan bayrak koy. Sonradan pişman olmaktansa garantiye almak daha iyidir. Para kazanmak için bu mesleği nasıl yapıyorsun anlamıyorum diye homurdandı Sal, bayrağı dikerek. Çünkü ara sıra önemli bir delil bulabiliyoruz. Ya da ailesi cenazesini kaldırmak için 4 sene beklemiş olan kayıp bir kızın cesedini. Ya da bazen belki sadece altın bir evlilik yüzüğü. Çok önemli gibi görünmüyor belki ama sevdiği insan Pentagon'a çarpan o uçaktaysa eğer geriye kalan tek şey altın bir yüzük olabiliyor. ve bu kadarı bile insana yetiyor. Tutunabileceğin ve yas tutmana yardım edecek herhangi bir şey yetiyor. Sel ağzını açtı, bir şey söylemek istiyor gibi baktı. Fakat o sırada sarı bayrak dikmek üzere olduğunu haber veren başka bir bağırış geldi. Çizgiyi tekrar düzene soktular ve Harold'un emriyle öne doğru bir adım daha attılar. Artık herkes işi kaptığı için şimdi daha hızlı ilerliyorlardı. Bütün araziyi tamamladıklarında 36 tane sarı bayrak çayırlıktaki hindiba çiçekleri gibi araziye dikilmişti. Kimberly bundan hoşlanmamıştı. Aralarındaki boşluklar doğru görünmüyordu. Bayraklar çok rastgele dizilmiş gibiydi. Sığ bir mezarın kapladığı alan düşünülecek olursa, birkaç adımda bir ya da farklı insanlar tarafından fark edilen, birbirine yakın dizilmiş bayraklar olmalıydı. Ama böyle bir şey yoktu. Kimberly, Rachel'ın da onunla aynı şeyi düşündüğünü 5 metre ileriden görebiliyordu. Kızıl saçlı Rachel, ellerini beline koymuş, kaşlarını çatmış etrafa bakıyordu. "Şimdi ne yapmak istiyorsun?" diye sordu Harold. "Izgara düzenine geçmek elbette," diye ters ters cevap verdi Rachel. "Başka bir seçeneğimiz yok. Emin değilsek malayla kazmak zorundayız." Elini saçlarının arasında gezdirdi. "Hem çok bayrak var elimizde hem de yetersiz. Kahretsin." "Bir kadavra köpeği getirebiliriz," diye önerdi Kimberly. "Belki bir şeyler bulur." "Önce toprağı kazmak zorundayız ama," dedi Rachel, düşünceli düşünceli alt dudağını ısırarak. "Kazma işlemi, çürüme sonucu meydana gelen gazları açığa çıkarır. Her şeyin kıvamına gelip hazır olması için 30-40 dakika beklememiz gerek. Sonra kadavra köpeğini getiririz. Sihir gibi işe yarar." "Yoldan buraya ulaşmamız saatler sürdü," diye araya girdi Sel. 30 dakika içinde buraya bir kadavra köpeği getirmemizin imkanı yok." "Peki, av köpeklerini neden denemiyoruz?" "Köpekler arama ekibiyle çalışıyor ve çoktan bir kokunun peşindeler. Şimdi onlara ceset aratmaya başlarsak, yalnızca kafalarını karıştırmış oluruz," dedi Harold. Gözleri Rachel'ın üzerindeydi. "Takımı ikiye bölebiliriz," diye önerdi sonunda. "Yarımız burada bayrakların üzerinde çalışmaya başlar, diğer yarımız da Lulu ve Fancy ile beraber tekrar keşfe çıkar. Kokunun izini tekrar bulabilirler belki. Hatta zirveyi bile araştırabiliriz. En azından yarın işe nereden başlayacağımıza dair bir fikrimiz olur." "Dağın büyüklüğü de bir yere kadar sonuçta," dedi Kimberly. "Aradığımız şey buralarda değilse bile yakında olduğu kesin." Rachel düşünceli düşünceli başını salladı. "Pekala, tamam. Skeeter'ı bulun. Bakalım köpekleri için ne diyecek. Takımı ikiye bölelim. Yorgun olanlar," bakışlarını Kimberly'ye çevirdi, "burada kalır. Çılgın olanlar da," bakışlarını Harold'a çevirdi, "zirveye doğru devam edip daha iyi bir görüş alanı aramaya başlarlar." Kimberly, takımın tıknaz üyeleriyle aynı kefeye konmaktan pek memnun değildi ama beli ağrıyordu ve karnı acıkmıştı. Harold, Skeeter'ı bulmaya gitti. Sel bütün ekibe mola verip yemek yemek için iyi bir zaman olduğunu duyurdu. Kimberly ile birlikte yere düşmüş bir ağaç kütüğünün üzerinde oturmakta olan Rainy ve Quincy'nin yanına gitti. Quincy, kuru meyve, Rainy büyük boy fıstık ezmeli çikolata yiyordu. Kimberly, Rainy'nin yanına oturdu. "Fıstık ezmeli çikolata ister misin?" diye sordu Rainy. "Hem de nasıl, sen puding ister misin?" "Hayır diyemem." Sel'in elindeki jambonlu sandviç her iki kadın tarafından çok sıkıcı olmak gerekçesiyle reddedildi. Hep birlikte yağmurluklarını üzerlerinden çıkarıp yemeklerini yiyerek sessizlik içinde oturdular. Fakat bir süre sonra Sel aniden Kimberly'ye baktı. Yerinden kalkacakmış gibi kıpırdandı ve yüzü bembeyaz oldu. "Kıpırdama," diye fısıldadı. "Ne var?" diye Kimberly şaşkınlık içinde hiç vakit kaybetmeden kıpırdanmaya başlayarak. "Kıpırdama!" Bu kez kıpırdamadı ve korkulu gözlerle Sel'e baktı. "Ne oldu?" diye fısıldadı. "Rainy," dedi Sel sessizce. "Sen daha yakınsın. Orada işte. Kimberly'nin omzunda. Görüyor musun?" "Örümcek," dedi Rainy kaşlarını çatarak. "Küçük kahverengi bir örümcek için neden bu kadar telaş ediyoruz?" "Aa, hayır," dedi Kimberly dehşet içinde Sel'e bakarak. "Kahverengi keşiş örümceği mi?" Sel başıyla onayladı. "Utangaç olduklarını sanıyordum," dedi Kimberly, açıkta kalmış boynu için büyük bir endişe duyarak. "Belki de fıstık ezmeli çikolataları seviyorlardı," dedi Sel ve sandviçini elinden bırakıp ayağa kalktı. Gözlerini omzundan ayırmadan Kimberly'ye doğru bir adım attı. "Bunu elimden geldiğince çabuk yapacağım." "Gömleğim değil mi? Pek sayılmaz." Kimberly gözlerini kapadı. "Kararlı olmak zorundasın Sel. Bir kere de harekete geçip lanet şeyi üstümden atmalısın. Tereddüt edersen paniğe kapılıp beni sokar." "Biliyorum, biliyorum. Rainy ve Quincy de endişelenerek ayağa kalkmışlardı. Rainy bir anda Quincy'ye baktı ve lanet olsun diye bağırarak sırtına bir şaplak indirdi. Quincy hala ne olduğunu anlamamıştı ki Rainy bu kez omzuna ve kalçasına vurdu. 1, 2, 3 diye saydı Sel ve örümceği Kimberly'nin üzerinden attı. Kimberly hemen ayağa fırladı ve panik içinde etrafında döndü. Aman tanrım diye bağırdı Sel ve Kimberly'yi geri çekti. Ne var, ne oldu? Örümcekler, her tarafta örümcekler var. Döndü, birlikte kütükten geri çekildiler. Kimberly bu kez gördü. Çürük ağaç kütüğünün her tarafında koşuşturan, saklanmak için bir yerler arayan, onlarca küçük, kahverengi ince örümcek vardı. Rainy üzerinde bir şey var mı diye panik içinde kendi etrafında dönüp dans ediyor, Quincy de yardım edebilmek için ona biraz olsun durmasını söylüyordu. Ardından Sel, kendi etrafında dönüp ayakkabılarını, çoraplarını ve bileklerini kontrol etmeye başladı. Kimberly, şaşkınlık içinde bir onlara, bir örümcek kaplı ağaç kütüğüne bakıyordu. Crawford Hale, kahverengi keşişlerin çok çekingen yaratıklar olduğunu söylemişti. Onlarla karşılaşmanın çok zor olduğunu söylemişti ama şimdi burada koca bir sürü vardı. Dinkara'nın kölesiyle birlikte aşınladığı bu yolun sonunda cesetlerden kurtulmak için mükemmel olduğu bir açıklıkta kahverengi keşiş örümcekleri cirit atıyordu. Fakat toprağa sapladıkları sarı bayrakların hiçbiri gömülen bir cesedi işaret etmiyordu. Kimberly o anda anladı. Daha en başında ona söylenmiş o sözü hatırladı. Başından beri hatırlamalıydı bunu. Ağaç kütüğüne doğru bir adım daha attı ve başını kaldırıp yukarı baktı. 34. ayrımın sonu. Sayfa 409. Devamı 35. ayrımda.